Hendek. Hayber'e yerleşen Beni Nadır Yahudileri kaybettikleri toprakları tekrar kazanmaya kararlıydılar. Ümitleri Kureyş'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine düzenleyeceği son ve büyük saldırıda yoğunlaşıyordu. İslam'ın 5. yılının sonlarına doğru milattan sonra 627'nin başları bu hazırlıklar Huyay ve Hayber'deki diğer birkaç Yahudi liderinin Mekke'yi ziyaret etmesiyle karara bağlandı. Ebu Sufyan'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ortadan kaldırmada seninle birlikteyiz dediler. Ebu Sufyan da bize sevgili olanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı bize yardım edenlerdir cevabını verdi. Bunun üzerine Safvan, Ebu Sufyan ve diğer Kureyş liderleri Yahudileri Kabe'nin içine soktular ve orada amaçlarına ulaşıncaya kadar birbirlerini terk etmeyeceklerine dair Allah adına and içtiler. Kureyşliler bu fırsattan yararlanarak Yahudilere yeni dinin kurucusu ile aralarında çatışma konusu olan inançlarıyla ilgili sorular sordular. Ebu Sufyan, "Ey Yahudiler," dedi. "Siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve sizin bilginiz var. Bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı konumumuzun ne olduğunu bize söyleyin. Bizim dinimiz mi daha iyi yoksa onun kimi?" Yahudiler şu cevabı verdiler. "Sizin dininiz onunkinden daha iyidir ve siz gerçeğe daha yakınsınız." Bu noktada anlaşan taraflar plan hazırlamaya koyuldular. Yahudiler Medine'den hoşlanmayan tüm Necd kabilelerini ayaklandırma görevini üzerlerine almışlardı. Onları ayaklanmaya razı edemezlerse rüşvetle bu işi halledeceklerdi. Beni Esed onlara yardım etmeye hazırdır. Beni Gatafan'a gelince onlara katılmalarına karşılık kabileye Hayber'in hurma hasadının yarısı verilecekti. Beni Gatafan'dan Fezare, Mürre ve Aşça kollarının anlaşmaya dahil olmasıyla ordu yaklaşık 2000 askere ulaştı. Yahudiler Beni Süleym'den de 700 kişinin kendilerine katılmasını başardı. Bu sayı daha da fazla olabilirdi fakat Mauna kuyusu yakınındaki katliamdan sonra küçük ancak sürekli artan bir grup Müslüman olmuştu. Süleym'in güney komşusu Beni Amir ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Kureyş ve müttefikleri toplam 4000 kişiyi buluyordu. Güneyden gelecek olan birkaç grup destekle birlikte Mekke'den Medine'ye giden sahil yolunu takip edeceklerdi. Uhud'da da aynı yolu izlemişlerdi. Daha az birlik ve teşkil eden ikinci bir ordu da Medine'nin doğusundan yani Necd Ovası'ndan yaklaşacaktı. İki ordunun toplam olarak Kureyş'in Uhud'daki gücünün 3 katı olacağı tahmin ediliyordu. Orada Müslümanlar 3000 kişilik bir orduya yenilmişlerdi. Şimdi ise 10.000 kişi karşısında ne yapabilirlerdi? Bunun yanı sıra Kureyş bu kez 200 atlı yerine 300 atlı almıştı ve Gatafan'ın da aynı büyüklükte bir grupla onları desteklemesi bekleniyordu. Planlarına uygun olarak Mekke'den yola çıktılar. Aynı anda büyük bir ihtimalle Abbas'ın düzenlediği bir grup Huzalı atlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırıyı haber vermek ve ordunun gücü konusunda bilgi vermek üzere Medine'ye doğru yola çıktılar. Bu grup Medine'ye ancak 4 günde varabildi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hazırlanmak için sadece bir hafta kalmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu haberi alınca hemen tüm Medine'ye alarm verdi ve arkadaşlarına "Eğer sabreder, emirlere uyar ve Allah'tan korkarlarsa zaferin kendilerinin olacağı konusunda müjdeleyici sözler söyledi. Daha sonra Uhud'da yaptığı gibi onları istişare meclisine çağırdı. En iyi savunmanın nasıl olacağı konusunda çeşitli fikirler öne sürüldü. En sonunda Selman radıyallahu anh ayağa kalktı ve şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, biz İran'dayken atlıların saldırısından korktuğumuzda etrafımıza hendek kazardık. Şimdi de etrafımıza hendek kazalım. Herkes Uhud'daki stratejiyi tekrarlamak istemediği için Selman'ın önerisini kabul etti. Zaman kısaydı ve savunmada bir boşluk bırakmamak için çabanın doruk noktasına kadar harcanması gerekiyordu. Fakat hendeğin sürekli olması gerekmiyordu. Şehrin sınırında birçok yerde savunmayı sağlayacak kaleye benzer evler vardı. Kuzeybatıda ise kale vazifesi gören fakat aralarında birleştirilmesi gereken büyük kaya yığınları vardı. Bunlardan en yakını Sel Dağı olarak bilinen yığındı ve hendeğin içinde kalması gerekiyordu. Çünkü bu dağın önündeki düzlük kamp yapmaya uygun bir yerdi. Hendek bu kamp yerini bir kaya yığınından başlayıp şehrin güney duvarındaki bir noktaya kadar uzayarak kuzeyden çevreleyecekti. Bu kazılacak olan en uzun hendekti ve en önemlisi de buydu. Stratejiyi ortaya koymanın yanı sıra Selman radıyallahu anh hendeğin hangi genişlik ve derinlikte olması gerektiğini de biliyordu. Beni Kureyza'da çalıştığı için onların hendeğin kazılması için gerekli olan tüm araçlara da sahip olduklarını biliyordu. Bu ortak düşman karşısında Beni Kureyzalılar bunlara ödünç vermekten kaçınmadılar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmemelerine rağmen hepsi onunla yaptıkları anlaşmanın politik bir anlaşma olduğu ve bu anlaşmayı bozmamaları gerektiği kanısındaydılar. Bu nedenle Yahudiler kazma, kürek ve çapalarını ödünç verdiler. Bunun yanı sıra sıkı hurma liflerinden örülmüş sağlam hurma sepetlerini de kazılan toprağa taşımak üzere verdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam topluluğun her grubunu belirli bir hendekten sorumlu olmak üzere görevlendirdi. Kendisi de onlarla birlikte çalıştı. Her şafak vakti namazdan sonra yola çıkıyorlar ve alacakaranlıkta evlerine dönüyorlardı. İlk günlerden birinde sabahleyin hendek kazmaya giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara mescidi inşa ederken okudukları bir beyti hatırlattı. Allah'ım, ahiret saadetinden başka saadet yoktur. Muhacirleri ve ensarı bağışla. Hep birlikte bu beyti tekrarladılar. Bazen de şöyle derlerdi. Ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ım, Ensar ve muhacirine merhamet et. Birbirlerine sürekli zamanın kısa olduğunu hatırlatıyorlardı. Düşman her an gelebilirdi. Kim biraz gevşeklik gösterirse hemen aralarında alay konusu oluyordu. Diğer taraftan Selman radıyallahu anh büyük bir saygı ve övünç kaynağıydı. O sadece güçlü ve sağlam vücutlu değil, aynı zamanda yıllardan beri Beni Kureyzalılar arasında yaşadığı için kazmacılık ve taşımacılıkta da becerikliydi. Kendi aralarında o 10 kişinin işini yapıyor dediler ve dostça bir tartışmaya giriştiler. Birçok yerden göç ettiği için muhacirler Selman bizimdir diye iddia ettiler. Ensar o bizden biri, bizim onda daha çok hakkımız var diye karşı çıktı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman bizden yani ehli beytten biri dedi. Düşmana karşı silah olarak kullanılabilecek olan taşlar hendek boyunca Medine'nin çevresine yığıldı. Kazıdan çıkan toprak sepetlere doldurulup baş üzerinde uzağa taşınıyor ve dönüşte aynı sepetlere taş doldurulup hendeğin yanına yığılıyordu. En iyi taşlar Sel Dağı'nın eteklerinde bulunuyordu. Adamların hepsi bellerine kadar çıplaktı. Sepet bulamayanlar üstlerinden çıkardıkları elbiseleri taş ve toprakları taşımakta çuval olarak kullanıyorlardı. Hendek kazmaya gittikleri ilk sabah onları bir grup genç takip etti. Hepsi de bu çabada görev almak istiyorlardı. En küçük olanlar hemen geri gönderildi fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşman görünür görünmez kampı terk etmeleri şartıyla diğerlerinin kazma, taşımada yardım etmelerine izin verdi. Uhud'dan geri gönderilen Üsame radıyallahu anh, Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh ve arkadaşları artık 15 yaşındaydılar. Ve sadece kazmada değil, savaşta da diğer müminlerle birlikte görev yapacaklardı. Bunlardan biri olan Evs'in Harise kolundan Bera, sonraki yıllarda hendek kenarında kırmızı cübbesi, tozlu göğsü ve omuzlarına değen uzun saçlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar güzel olduğunu anlatmıştır. Ondan daha güzelini görmedim demişti. Onun ve genelde tüm manzaranın ne kadar güzel olduğunu fark eden sadece Bera değildi. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çevresine baktığında, çevresindekilerin basitliğini ve ne kadar doğal olduklarını, insanın fıtratına ne kadar yakın olduklarını görüp seviniyordu. Bu sevinçle sonradan herkesin katıldığı bir şarkı okumaya başladı. Hayber'in bu güzelliği bir güzellik değil. Ya Rab, bu daha saf, daha temiz bir şey. O sallallahu aleyhi ve sellem bir muhacirlerle, bir ensarla birlikte çalışıyordu. Bazen kazma, bazen kürek, bazen de sepet kullanıyordu. Fakat nerede olursa olsun olağanüstü bir zorlukla karşılaşıldığında ona haber verilmesi gerektiğini herkes biliyordu. İş çok sıkı ve zor olmasına rağmen eğlenceli dakikalar geçiriyorlardı. Mescitte yaşayan Ehl-i Suffa'dan biri olan Beni Demreli bir Müslümanın görünüşte acınacak bir hali vardı. Bunun üstüne bir de ailesi ona küçük böcek anlamına gelen Cüeyl adını vermişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre önce onun adını hayat ve ruhi sağlık anlamlarına gelen Amr olarak değiştirmişti. Hendek'te onun halini gören bir muhacir şu mısraları söylemekten kendini alamadı. Onun adını Cüeyl'den Amr'a değiştirdi. İşte o gün bu zavallı adama yardım etti. Muhacir bu beyti Amr'a okudu. Onu duyan diğerleri de beyti şarkı haline getirip gülüşerek okudular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde vurguyla söylediği Amr ve yardım kelimeleri dışında bu şarkıya katılmadı. Daha sonra onları şu şarkıyı okumaya teşvik etti. Rabbim, biz hiçbir zaman sana yönelmez, zekat vermez ve namaz kılmazdık. O halde üzerimize huzur indir. Bu karşılaşmada ayaklarımızı sabit kıl. Bu düşmanlar bizi bastırmak istiyor ve ifsad etmeye çalışıyorlar. Fakat biz onlara karşı koyuyoruz. İlk yardım çağrısı, hiçbir aletin çıkarmaya güç yetiremediği bir kaya ile karşılaşan Cabir radıyallahu anh'ten geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz su istedi ve suyun içine tükürdü. Dua ettikten sonra suyu kayanın üstüne döktü. Adamlar kayayı sanki kum yığınıymış gibi kürekle alıp attılar. Diğer bir gün de muhacirlerin yardıma ihtiyacı oldu. Rastladığı kayayı yerinden çıkarmak için bir hayli uğraşan fakat kımıldatmayı başaramayan Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı onun elinden aldı ve kayaya bir darbe indirdi. Bu darbe ile birlikte kayanın üstünden şimşek gibi bir ışık çıktı. Tüm şehri geçip güneye doğru kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez vurduğunda kuzeye Uhud'a doğru bir ışık çıktı. Kayayı parçalayan üçüncü vuruşla da doğuya bir ışık fışkırdı. Selman radıyallahu anh bu üç ışığı da görmüş ve bir şeye delalet ettiğini düşünerek Peygamber aleyhissalatü vesselama sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı vermişti. Onları gördün mü Selman? İlk ışıkla Yemen kalelerini gördüm. İkinci ışıkla Suriye kalelerini gördüm. Üçüncü ışıkla da Kisra'nın Medain'deki beyaz sarayını gördüm. İlk ışıkla Allah bana Yemen yollarını açtı. İkincisiyle batıda Suriye'ye, üçüncüsüyle de doğuya yol açtı. Hendek'te kazma işiyle uğraşanların çoğunun yeteri kadar yiyeceği yoktu ve ağır çalışma koşulları da açlığı artırıyordu. Cabir radıyallahu anh Hendek'te kendisinden yardım istediği gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşırı derecede zayıf olduğunu fark etmişti. O akşam eve geldiğinde karısından yemek hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu. Karısı, "Bu kuzudan ve bir ölçek arpadan başka şeyimiz yok." dedi. Bunun üzerine Cabir radıyallahu anh kuzuyu kurban etti. Ertesi gün karısı kuzuyu haşladı, arpayı öğüttü ve ekmek yaptı. O gün hava çalışılmayacak kadar karardığında Cabir radıyallahu anh Hendek'ten ayrılmak üzere olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve kuzu eti ve arpa ekmeği yemeye davet etti. Cabir şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuç içini benim avuç içime koydu ve parmaklarını kenetledi. Ben onun yalnız gelmesini istiyordum. Fakat o bağırarak şöyle dedi: Allah'ın Resulü ile birlikte Cabir'in evine gidin. İcabet edin. Çünkü Cabir sizi davet ediyor. Cabir bir felaket zamanında okunan şu ayeti okudu: Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Daha sonra uyarmak üzere karısının yanına gitti. Karısı, o halde bırak gelsinler, çünkü o daha iyi bilir dedi. Yemek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kondu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti, besmele çekti ve yemeye başladı. Onunla birlikte 10 kişi daha oturuyordu. Hepsi de doyana dek yedikten sonra kalkıp evlerine gittiler ve yerlerini diğer 10 kişiye bıraktılar. Hendek'te çalışan tüm işçilerin karnı doyuncaya dek bu devam etti. Herkes doyduktan sonra bile hala biraz et ve ekmek vardı. Bir başka gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir şeyle kamp yerine gelen bir kız gördü ve onu yanına çağırdı. Kız Abdullah İbni Revaha'nın yeğeniydi. O günü şöyle anlatıyor: Allah'ın Resulüne amcam ve babam için hurma getirdiğimi söylediğim zaman onları kendisi aldı. Fakat hurma avuçlarını dolduracak kadar çok değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bez parçası istedi. Yayılan bez parçasının üstüne hurmaları saçtı, örtünün her tarafı hurma olmuştu. Daha sonra yanındakilerden hendek kazmakta olanları yemeğe davet etmelerini istedi. İşçiler geldiler ve yemeye başladılar. Hurmalar artıyordu. Onlar karınlarını doyurup kalktığında hurma örtünün kenarlarından taşıyordu.